Petrus'un ikinci mektubuna götürmek istiyorum. Ve kutsal kitaba baktığımız zaman gerek Pavlos'un gerekse de Petrus'un mektuplarında ne oluyor? Birçok konular değişik değişik şekillerde bize ne yapıyor? Açıklanıyor. Bu elimizde var olan mektuplar aracılığıyla. Örneğin bugün kardeşim de ifade etti, hatırlattı. Ayık ve uyanık olun. İblis gümürdenen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor diyor. Bunu nerede okuyoruz? Petrus'un mektubunda değil mi? İlk mektubunda 5. bölüm 8. ayette okuyoruz. Ayık ve uyanık olmanın topluluklarda ya da bireyin iman yaşamında ne kadar önemli, ne kadar gerekli olmuş olduğunu bize açıklayan, önümüze koyan Petrus'un kendisi. Hamdolsun Tanrı esiniyle kaleme almış olduğu bu mektup aracılığıyla. Şimdi biliyorsunuz ki bunun bir nedeni mutlaka vardı. Şimdi Petrus'un herkesin bir karakteri var değil mi? Ben de çok heyecanlı bir adamım. Değil mi? Hepimizin farklı farklı yapılarda olan, karakterlere sahip olan kişileriz her birimiz. Petrus'un da hayatına baktığımız zaman çok heyecanlı benim gibi. Çok atılgan olduğuna tanık oluyoruz. Mektuplarına baktığımız zaman da değil mi? Ama aynı zamanda da aceleci olduğuna tanık oluyoruz. Çok aceleci bir yapıya sahipti. Ve beklemesi gereken yerlerde ne yaptı? Kendini heyecanla öne attı. Ben seni asla inkar etmem ya Rab dedi. Değil mi? Heyecanlı, atılgan, aynı benim gibi. Kendini pişt, öne atan bir kişi. Beklemesi gerekirken, dua etmesi gerekirken uyumuş olduğunu görüyoruz. Değil mi? Rab onlara ne dedi? Uyanık durun, dua edin. Değil mi? Getsemane bahçesinde. Onlar ne yaptılar? İsa geri döndüğünde hepsi uyuyordu. Değil mi? Uyumamaları gerekirken, dua etmeleri gerekirken görüyoruz ki evet uyuyordu. Ama dinlenmesi de gerekiyordu. Hepimizin dinlenmeye ihtiyacı var. Doğru mu? Ama dinlenmesi gerekirken konuşmayı tercih etti Petrus. Gerçekten de. Cesareti çok üst düzeydeydi Petrus'un. Atılgandı, girişkendi. Ama şöyle bir ifade kullanıyorum. Gerçekten de dikkatsiz. Dikkatsiz bir imanlıydı. Ama güzel olan, bakın değerli kardeşler, bizler yaşadıklarımız aracılığıyla bugün bu noktadayız. Doğru mu? Yaşadıklarımız, değil mi? Bizi ne yapıyor? Eğitiyor. Yaşadıklarımız bizi yontuyor. Yaşadıklarımız bize gereken desteği veriyor, değiştiriyor ki bizler bugün hala ayakta durabilme imkanına sahip kişileriz. Neden? Yine içinden geçmekte olduğumuz sıkıntı ve sorunlar aracılığıyla. Petrus da zayıflıkları sonucunda, yaşadıkları sonucunda harika bir şekilde neyin nasıl olması gerektiğini harika bir şekilde öğrendi. Şimdi öğrendiklerini ne yapıyor? Yazmış olduğu o iki mektup aracılığıyla önümüze sunuyor. Ve bizlerin de o mektuplar aracılığıyla aynı onun gibi sahip olduğumuz iman hayatında gelişerek büyümemizi istiyor Petrus. O amaçla da bu iki mektup, Petrus'un bir ve ikinci mektupları elimizde hamdolsun. Evet, ilk mektubuna baktığımız zaman genelde ilk mektubunda vurgu neyin üzerine? Daha çok vurgu inayet üzerine, yani gnada dediğimiz vurgu lütuf olarak bazı tercümelerde, ama ben onu inayet olaraktan ya da kayırmaktan gelmiş olduğu için bu söz kayra olaraktan ifade ediyorum. inayet üzerinde vurgu yapmıştır değerli kardeşler. Ve onun için ilk mektubunu bakın nasıl bitiriyor. 5. bölümün 12. ayetinde ikinci kısımda şöyle diyor. Sözünü ettiğim lütfun yani inayetin Tanrı'nın gerçek inayeti olduğuna tanıklık ediyorum. Buna bağlı kalın diyor. Neye bağlı kalacağız? Rabbin inayetine. Değil mi? Ona bağlı kalarak adımlarımızı atacağız. Ama ikinci mektubuna baktığımız zaman vurgu daha çok Tanrı'nın bilgisi üzerine. İnayet üzerine değil, Tanrı'nın bilgisi üzerine vurgu var. Bilmek ya da bilgi sözleri, saydım onu, yanlış saymadıysam eğer, 13 kez geçiyor. 2. Petrus mektubu 3 bölümlü kısa mektupta tam 13 kez bilmek ya da bilgi sözünü kullanmış. Demek ki 1. mektupta inayete vurgu varken 2. mektupta neyi görüyoruz? Bilmek, bilgi sözlerinin öne çıkmış olduğuna tanık oluyoruz. Şimdi bu ifade bazı gerçekleri akıl, zihin yönünden anlamaktan çok Rabbimizin Yuhanna 17. bölümde açıkça ifade ettiği gibi tanımakla ilgili olduğunu görüyorum. Hatırlayın Rabbimizin kendisi orada 17. bölümde 3. ayette bu gerçeği harika bir şekilde altını çizerek ne yaptı? Vurguladı. Çünkü neden? Bizler Rabbi tanıdıkça değil mi? Onun nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu anlıyoruz. Onu tanıdıkça ne yapıyoruz? Onunla olan ilişkimiz daha da yakınlaşıyor değil mi? Ona daha çok yakınlaştığımız için ona bağlanma konusunda daha nasıl söyleyeyim? Daha etkili olma imkanına kavuşuyoruz sevgili kardeşler. Onun için Rabbimizin kendisi bunu şöyle vurguladı. Ne diyor 3. ayette? 17. bölüm 3. ayet.
Sonsuz yaşam tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır.
Amin. Harika değil mi? Sonsuz yaşam tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır. Ben burada kendime soruyorum. İsa'yı tanıyor musun? Tabii. Rab'le belirli dönemlerde hepimiz tanıştık değil mi? Tanıştık. Onun kim olduğunu anladık. Gerçekleri kavradık değil mi? Tövbe ettik. Ve karar verdik. İman ettik. Doğru mu? İman ettikten sonra ne oldu? Yeniden doğuşumuz gerçekleşti. Öyle mi? Yeniden doğduk. Yeniden doğmuş olmakla değil mi? Rab ile birlikte yürüme imkanına kavuşmuş olduk. Peki bu noktada kaldık mı? Hayır. Evet tanıdık ama tanıdığımız noktada kalmamız gerekmiyor. Doğru mu? Bizler bu bir süreç. Yani bu yeryüzündeki fiziki hayat devam ettiği sürece bizler onu diri olan söz aracılığıyla elimizde var olan bu Rabbin diri sözü aracılığıyla onu tanımaya devam edeceğiz. Tanıdıkça gelişeceğiz. Geliştikçe büyüyeceğiz. Büyüdükçe güçleneceğiz. Güçlendikçe başkalarının da güçlenmesine vesile olacağız, aracı olacağız sevgili kardeşler. Onun için ikinci mektubuna baktığımız zaman nasıl açıyor ikinci mektubu? İman yaşamıyla açıyor. Ve sahte imanlardan önce ne yapıyor? Gerçek imanlardan söz ediyor. Önce gerçek imanların kimler olduğunu açıklıyor. Sonrasında da sahte ve gerçek imanlar arasındaki farkı da açıklığa kavuşuyor. Yani arasındaki fark nedir? Gerçek imanlıyla gerçek olmayan sahte imanlar arasındaki farkı da yine biz bu ikinci mektupta çok açık bir şekilde görme imkanına kavuşmuş oluruz. Belki fazla uzatmadan bu ilk 8 ayeti okumanızı rica ediyorum. Lütfen her zamanki gibi belki okursan iyi olur kardeşim. İlk 8 ayet. Evet.
İsa Mesih'in kulu ve elçisi ben Simon Petrus'tan Tanrımız ve kurtarıcımız İsa Mesih'in doğruluğu sayesinde bizimkiyle eşdeğer bir imana kavuşmuş olanlara selam. Tanrı'yı ve Rabbimiz İsa'yı tanımakla lütuf ve esenlik artan ölçüde sizin olsun. Kendi yüceliği ve erdemiyle bizi çağıranın tanrısal gücü, kendisini tanımamız sonucunda yaşamamız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi bize verdi. Onun yüceliği ve erdemi sayesinde bize çok büyük ve değerli vaatler verildi. Öyle ki dünyada kötü arzuların yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş olarak bu vaatler aracılığıyla tanrısal öz yapıya ortak olasınız. Hı hı. İşte bu nedenle her türlü gayreti göstererek imanınıza erdemi, erdeminize bilgiyi, bilginize öz denetimi, öz denetiminize dayanma gücünü, dayanma gücünüze Tanrı yoluna bağlılığı, bağlılığınıza kardeşseverliği, kardeşseverliğinize sevgiyi katın.
Harika.
Çünkü bu niteliklere artan ölçüde sahip olursanız Rabbimiz İsa Mesih'i tanımakta etkisiz ve verimsiz olmazsınız.
Evet, ne kadar güzel sıralama yapıyor değil mi? Birinden öbürüne geçiş, birinde gelişmekle mümkün. Birinde gelişiyorsun, geliştikçe öbürüne bir geçiş yapıyorsun. Onda gelişiyorsun, sonra diğerine bir geçiş var. Onda gelişme yapıyorsun, öbürüne bir geçiş var. Sırayla birbirini izlemekle. Şimdi her zaman ben burada bu kürsüde ifade ettiğim bir söz var, bir ifade var, cümle var. İman hayatı nasıl başlıyor? Adı üstünde Rab İsa Mesih'e evet demekle başlıyor. Doğru mu? İman etmekle bu süreç, iman yaşamı olarak ifade ettiğimiz süreç başlamış oluyor. Ve biz iman ettiğimizde, İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul ettiğimizde ne oluyor? Yeniden doğuyoruz değil mi? Yani kutsal ruh yeniden doğuşun bir sonucu olaraktan yüreklerimizde ne yapıyor? Konut kuruyor. Doğru mu? Neyin sonucunda? İman etmiş olmanın sonucunda. Ve o ruh aracılığıyla yepyeni bir yaşamın kapılarını açmış oluyoruz. Değil mi? Bizler bugün sonsuz yaşamın sahibiyiz demiş olmamızın nedeni ne? Kutsal ruhun bizlerde konut kurmuş olmasının nedeninden dolayı bizler bunu söyleyebiliyoruz. Doğru mu? Çünkü kutsal ruhun yüreklerde konut kurmuş olmasının sonucunda Rab yepyeni bir yaşamın kapılarını açmamızı sağlamış oldu. Hamdolsun. Ama bu iman sadece kutsal ruh değil, aynı zamanda da Tanrı'nın kutsal kitapta yer alan vaatlerini de içine alıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ben İsa Mesih'e evet dediğim zaman, yeniden doğduğum zaman sadece kutsal ruh yüreğimde konut kurmuyor, aynı zamanda da bu söz de ne yapıyor? Bu söz de bir şekilde benim hayatımın bir parçası oluyor. Doğru mu? Yani eğer bu söz olmazsa kutsal ruh ile bu iş sadece mümkün değil. Rabbin ruhu önemlidir, yüreğimize konut kurmuş olması. Ama elimizde var olan Tanrı sözü de ikisinin birlikte iş görmesinin bir sonucu olarak da ne yapıyor? Bizim ruhta gelişip büyümemize katkı sağlamış oluyor. Ve bakıyoruz ki bu vaatlere, Petrus bu vaatlerin çok değerli vaatler olduğunu söylüyor. Şimdi bir şey niçin değerlidir? O şey sana bir değer katıyorsa değerlidir. Doğru mu? Eğer o değerli olan şey sana bir değer katmıyorsa biz onun değerli olduğunu söyleyemeyiz. Ama Rabbin sözünün, yani var olan vaatlerinin değerli olmuş olması, o vaatlerin, burada yer alan sözün okudukça, anladıkça, içimize sindirdikçe bize değer kattığı gerçeğini ne yapıyor? Önümüze koyuyor sevgili kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Ve bu nedenle 4. ayette ne diyor? Onun yüceliği ve erdemi sayesinde evet,
bize çok büyük ve değerli vaatler verildi.
Gördünüz mü? Bakın, bize bu değerli vaatler eğer verildiğine göre, o zaman bizler o değerler doğrultusunda yaşamamız gerekmiyor mu? Bizler o değerler doğrultusunda yaşamamız lazım. O değerlere sımsıkı sarılarak hayatımızı sürdürmemiz gerekiyor sevgili kardeşler. Evet, şimdi bu vaatlerin amacı ne? Şimdi vaatler derken, evet birçok vaatleri var Tanrı'nın değil mi? Ama bizler bunu sadece vaatler olarak da algılamayacağız. Vaatler derken Tanrı'nın sözünün tamamını kabul etmemiz lazım. Doğru mu? Yani bazı yorumcular, öyle söyleyeyim aslında ben onlara katılmam mümkün değil. Kutsal kitabın bir kısmı gerçek, bir kısmı gerçek değil diye savunanlar var, biliyor musunuz? Ama Rabbin sözü bir bütün. Vaatleriyle tümüyle bir bütün. Ve o bütün olmuş olmasından dolayı bizi besleme, bizi geliştirme, bizi düzeltme, bizi eğitme gücüne sahip. Sen al bir tane su kendine. Bir tane bir şey su al. Bir şekilde öyle yapmamız lazım. Yani o vaatlere sarılmamızın nedeni bizleri teselli ediyor olması. Doğru mu? Şimdi biz Tanrı'nın sözünü okuduğumuz zaman teselli bulmuyor muyuz? Sıkıntılardan geçerken, bizim sıkıntılardan geçerken dik durmamızı sağlayan nedir? Yine okuduğumuz Rabbin sözüdür. Doğru değil mi? Onun için bu vaatler üzerinde düşünürken bizi teselli eden bu vaatlere baktığımız zaman gerçekten de harika bir şekilde onlarca, yüzlerce, hatta kaç tane, 30 bin vaat olduğunu söylüyorlar. Kutsal kitabın tamamında 30 bin vaat olduğunu söylüyorlar. Kutsal kitabın tamamında. Değerli kardeşler, sayan saymış onu. Herhalde artık bugün günümüzde biliyorsunuz bilgisayar aracılığıyla bunu saymak mümkün. Ben şeyi tek tek saydım. 13 tane bilmek sözünü kendim saymak kolay oldu. 3 bölüm. Ama kutsal kitabın tamamını saymak kolay değil. Ona ancak teknik aracılığıyla bunu mümkün hale geldiğini görebiliyoruz. Ve örneğin şimdi Matta 11. bölüme baktığınız zaman çok önemli bir ayet var. 28. ayet. Matta 11:28'de ne diyor? Çok iyi bilinen bir ayet. 11:28. Harika bir vaat değil mi? Ey bütün yorgun olanlar diyor. Yükü ağır olanlar bana gelin diyor. Ama arkada bir vaat var. Bana gelin demekle kalıyor mu? Hayır. Vaat var. Vaat ne? Rahata kavuşursunuz diyor. Değil mi? Demek ki eğer biz Rabbe gelirsek, Rabbe yüzümüzü çevirirsek, durum ve şartlar ne olursa olsun, hangi koşul içerisinde olursak olalım, önümüzdeki koşullar ne olmuş olursa olsun, içinden geçtiğimiz sıkıntıların ağırlığı ne olursa olsun, yüzümüzü Rabbe çevirdiğimizde o da bir vaatte bulunuyor. Ben sizi rahatlatacağım diyor. Rahatlanmanın kaynağı kim? Rabbimizin kendisi. Örneğin Yuhanna 3:36. Bir zamanlar benim arabamdaki plakanın numarasıydı. YU 3:36. Çünkü niye? Çok önemli bir ayet. Bir vaat var. Oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır diyor. Bu harika değil mi? Oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ya bana söyleyebilir misiniz? Yaşam hangi felsefe, hangi inanç, hangi düşüncede yer alıyor? Yaşam sağlayan Rab Tanrı'nın kendisi. Ama neden? Çünkü yaşamın kendisi de ondan. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor. Demek ki biz İsa Mesih'e evet dediğimizde, evet, yepyeni bir yaşamın sahibi olmuş oluyoruz değerli kardeşler. Ve bunu Yuhanna'nın ilk mektubunda, birinci mektup, 5. bölüm 12. ayet. Yuhanna mektubu, ilk mektup, 5. bölüm 12. ayet. Ne diyor? Kendisinde Tanrı oğlu bulunanda ne vardır?
Yaşam vardır.
Yaşam vardır diyor. Peki İsa Mesih'in bizde olduğunu biz nereden biliyoruz? İçimizde konut kurmuş olan kutsal ruhtan biliyoruz değil mi? Eğer Tanrı'nın ruhu yürekte konut kurmuşsa o zaman yaşamın sahibiz. Yani İsa Mesih'e sahibiz. Dolayısıyla da yaşamın sahibiyiz. Hamdolsun. Ve buna harika bir şekilde, yani bu yaşamın öyle sıradan bir yaşam olmadığını, bu yaşamın kaybolup giden, yok olup giden bir yaşam olmadığını, aksi halde zaten sonsuz yaşam denmezdi ona değil mi? Olmadığını da yine ne yapıyor? Bize kutsal kitapta Petrus ilk mektubunda harika bir şekilde bunu ne yapıyor? Onaylıyor değerli kardeşler. Şöyle diyor. Birinci mektup, birinci bölüm 23. ayet. Birinci Petrus mektubu, birinci bölüm 23. ayet.
Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz.
Bakın, bakın kalıcı sözü aracılığıyla, yok olup giden değil. Kalıcı ama diyor ki diri. Diri nedir? Bu yaşam sözleri değerli kardeşler, bu elimizde var olan bu söz var ya, bu elimizde var olan söz diri diyor. Eğer bu söz diri ise bunun yaşam vereceğine iman etmemiz lazım. Bir şeyde hayat varsa hayat verebilir. Doğru mu? İsa Mesih'in yaşıyor olması bizim yaşayacağımızın güvencesini vermiyor mu? İbraniler 7. bölümün 25. ayette ne diyor arada? 7-25'te. Herkesi diyor tümden kurtaracak güçtedir. Neden sorusunu soruyorsun? Çünkü diyor o hep yaşamaktadır. Bakın bu çok önemli bir söz. Demek ki o yaşıyor. Yaşıyor olduğu için Recep'in de yaşayacağının güvencesi. Bu harika bir şey. Onun için ne diyor? Diri ve kalıcı sözü. Demek ki biz nasıl doğduk? Rabbin sözü ve kutsal ruh aracılığıyla yeniden doğuşumuz gerçekleşti. Doğru mu? Ama bu yaşam gerçekleşebilmesi için sözün kendine has bir özelliği olması lazım. Yani sahip olduğum yaşamı gerçekleştiren eğer Tanrı sözün ise kutsal ruhla beraber o zaman o sözün bir özelliği olması lazım. Yani beni yaşatabilecek bir özelliği olması lazım. Nedir o? Bak diyor ki ölümsüz bir tohumdan diyor. Ölümsüz yani yok olup gitmeyen bir tohum. Ölümsüz bir tohumdan. Sahip olduğumuz hani bazen diyorlar ya yani iman ettik, yeniden doğduk, Rabbin sağladığı sonsuz yaşamın sahibiyiz ama sen bunu yapmazsan sonsuz hayatını kaybedebilirsin. Şimdi biz bunu söylediğimiz zaman ne oluyor? Rabbin çarmıhta gerçekleştirmiş olduğu bütün işi ayaklar altına almış oluyoruz. Sanki Rab gerçekleştirdiği kurtuluş yeterli değil. Hayatını feda etti bu yeterli değil. Döktüğü kan yeterli değil. Anlatabiliyor muyum? Değerli kardeşler, kaybolan bir yaşam olmuş olsaydı zaten biz ona zaten sonsuz yaşam diyemezdik. Doğru mu? Demek ki kaybolup giden bir yaşam değil. Yok olup gitmeyen bir tohumdan doğmuş olduğumuz için. Yepyeni bir yaşamın sahibiyiz değerli kardeşler. Demek ki bize bu vaatler ne zaman veriliyor? Biz İsa Mesih'e evet dediğimiz zaman. Buradaki vaatler ne zaman geçerli oluyor? Biz İsa Mesih'e evet deyip yeniden doğduktan sonra, Tanrı'nın çocukları olduktan sonra buradaki vaatlere sahip olmuş oluyoruz. Burada değerli olarak da ifade edilen Petrus'un ifade etmiş olduğu gibi bu değerli vaatlere sahip olmuş oluyoruz. Şimdi bu vaatlerin verilmiş olmasının nedeni, yani bize verilmiş olmasının nedeni ne? Sorulması gereken soru bu. Biz bu ikinci Petrus mektubunda ilk 8 ayeti okudu ya bize Subutay. Bizler şimdi bu 8 ayete baktığımız zaman orada yanıt veriliyor bize. Ne amaçla bize bu vaatler verildi sevgili kardeşler? Verilmesindeki amaç neydi? Ne diyebilirsiniz?
Öyle ki dünyada kötü arzuların yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş olarak bu vaatler aracılığıyla tanrısal özelliğe ortak olasın.
Yani güzel okuduğun için teşekkür ederim. Okutacaktım zaten. Bakın benim mesleğimdekilerine çok güzel söylüyor. Tanrısal öz yapıya bakın İsa Mesih'i kabul ettiği zaman tanrısallaşmıyorsun. Bakın tanrısal öz yapıya ortak oluyorsun. Değil mi? Tanrısal öz yapıya ortak oluyorsun. Demek ki Tanrı'nın çocuğu olabilmek için verilmiştir bu vaatler bizlere sevgili kardeşler. Demek ki iman ediyorsun, yeniden doğuyorsun ve yeniden doğduğunda Tanrı'nın öz yapısı sana veriliyor. Yani bu ne demektir? Rab Tanrı'nın kutsal ruh aracılığıyla imanlarda yaşamaya başladığını açıklıyor. Şimdi biz iman ediyoruz değil mi? Ettik. Ne oluyor? Kutsal ruhta doğuyoruz değil mi? Yeniden doğduktan sonra kutsal ruh yürekte konut kuruyor. Doğru mu? Şimdi bu kutsal ruh neyi açıklıyor bize? Bu kutsal ruh bize kime ait olduğumuzu açıklıyor. Demiyor mu Tanrı ruhtur? Ha? Eğer ruha sahipsek o zaman tanrısal niteliklere, öz yapıya da ortak oluyoruz. Sahip oluyoruz değerli kardeşler. İçimizde var olan kutsal ruh aracılığıyla. Onun için 1. Yuhanna Mektubu 3.24'te diyor ki içimizde yaşadığını bize verdiği ruh sayesinde biliriz diyor. Rabbin bizde yaşadığını nereden anlıyoruz? Kutsal ruhun burada olmasından anlıyoruz. Kutsal ruh eğer buradaysa o zaman bizler Tanrı'ya aitiz. Tanrı bizde, biz Tanrı'dayız. Bu kadar basit. Doğru mu? Neyin sayesinde? Kutsal ruhun sayesinde sevgili kardeşler. Ve bu süreç bitiyor mu? Hayır. Devam eden bir süreç. Bizler evet kutsal ruha sahip oluyoruz. Ve kutsal ruh söz aracılığıyla ne yapıyor? Bizi gün mü gün değiştirerek değil mi? Kutsallığa doğru giden yolda gelişip büyümemize katkı sağlıyor. Doğru mu? Bizler ne zaman tam anlamıyla Rab Tanrı'ya benzer olacağız? Onun yanına gittiğimizde öyle değil mi? Filipliler mektubunda haberci Paulos harika bir şekilde 3. bölüm 21. ayette Filipliler 3 ayet 21'de bunu harika bir şekilde açıklıyor. Diyor ki o her şeyi kendine bağlı kalmaya yeten gücünün etkisiyle zavallı bedenlerimizi değiştirip, bakın burası çok önemli, zavallı bedenlerimiz ne zaman değişecek? Rabbin yanına gittiğimizde bu bedenlerle onu karşılamak mümkün değil. Ne diyor? Rab geldiğinde ikinci gelişiyle bedenlerimiz ölmüş olanlar yepyeni bedenle ve yaşıyor olan imanlar da bir anda göz açıp kapayana kadar değiştirilip değişmiş bedenlerle onu havada karşılayacağız. Doğru mu? Bakın öyle diyor. Değil mi? Zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir. Nokta. Ne zaman? Ölümden dirildiğimizde. Yepyeni bedenle dirileceğiz. Yine Yuhanna ilk mektubunda 3. bölüm 2. ayette bunu bakın harika bir şekilde onaylıyor. Ona benzer olacağımızı biliyoruz diyor. Bilmek ne demektir? Emin olmaktır. Eminim diyor Yuhanna. Rab Tanrı'ya benzer olacağım. Öz yapıya sahip olmak nedir? Kutsal ruhun sende olmasıdır. Sende olmuş olmasından dolayı o öz yapıya sahip oluyorsun. Tanrısallaşmıyorsun ama kutsallığa doğru giden yolda ilerleme imkanına kavuşuyorsun sevgili kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Evet, şimdi şöyle diyebiliriz. Bu vaate baktığımız zaman gerçekten muhteşem bir şey değil mi? Tanrısal öz yapıya sahip olmak. Ya birazcık okuyup geçiyoruz da birazcık kafa yorduğumuzda o kadar basit bir ifade değil tanrısal öz yapıya sahip olmak. Tanrı'nın çocukları olmak bu harika bir vaat değil mi değerli kardeşler? Bu gerçekten muhteşem bir şey. Ve bizler bu vaatlere sahibiz. Ama vaatler, elimizde var olan tanrısal söz ya da vaatler otomatikman bizi değiştirmiyor. Yani bir tılsım özelliği yok Rabbin sözünün. Bu sözü Hani duvara asın, asmayın demiyorum ha, duvara asın. Ama duvara astığınız Rabbin sözü seni değiştirmez. Belki senin o sözü sürekli okumandan dolayı seni belki Rab Tanrı'ya yönelmeni sağlayabilir. Ama o duvarda asılı söz senin hayatınla bütünleşmedikçe, yani o söz senin bedeninde vücut almadıkça, o sözün sana nokta kadar faydası yok. Onun için sözün tılsım özelliği yok. Yani sihirli değnek değil Rabbin sözü. Pat pat pat pat değiştirmiyor. O vaatler yerine getirildikçe, Rabbin sözü yaşama sokuldukça ne oluyor? Değiştiriliyoruz. İkinci mektup, Korintos'a yazılan ikinci mektup. Üçüncü bölüm, 18. ayet. Bakabilir misiniz lütfen? Bu ayeti birkaç kez vaazlarda dile getirmiştik. Çok önemli bir ayet. İkinci Korintos'a mektubu, üçüncü bölüm, 18. ayet.
Ve biz hepimiz pecesiz yüzle Rabbin yüceliğini görerek yücelik üstüne yücelikle ona benzer olmak üzere değiştiriliyoruz.
Bakın, ona benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bakın, değiştiriliyoruz. Bu nedir? Devam eden bir süreç değil mi? İman eder etmez başlıyor ama orada bitmiyor. Devam eden bir süreç. Ama sonraki devamı çok güzel.
Bu da ruh olan Rab sayesinde.
Bak, ruh olan. O ruh içimizde değil mi? Evet. Demek ki o ruh bizi değiştiriyor. Nasıl? Sözü aracılığıyla. Bu kadar basit gibi görünüyor ama doğru olan bu sevgili kardeşler. Onun için defalarca hani emme basma tulumba gibi habire söylediğim sözler. Rabbin sözüne sımsıkı sarılın. Rabbin sözüne sarılmakla kalmayın, onu hayatınıza sokanlar olun. Rabbi sözünü hayatınıza soktukça değişeceksiniz. Değiştikçe gelişeceksiniz. Geliştikçe de başkalarının gelişmesine aracı olmuş olacaksınız. Hep bunu söylüyorum değil mi burada? Bu çok çok önemli sevgili kardeşler. Gerçekten de çok çok önemli. Bu nasıl oluyor? Hem kutsal ruh hem de Tanrı'nın sözü. Değiştirilmemizin ön koşulu kutsal ruh ve Tanrı sözünün birlikte iş görmesinin sonucu. Evet. Ve harika olan bir şey var. Bakın. Üçüncü ayete bakabilir misiniz? İkinci Petrus mektubu, birinci bölüm, üçüncü ayet. Bakın, burada harika bir vaat var aslında. Harika bir vaat var. Ne diyor orada? Yavaş yavaş okuyabilir misin?
Kendi yüceliği ve erdemiyle bizi çağıranın tanrısal gücü, kendisini tanımamız sonucunda yaşamamız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi bize verdi.
Bakın, bundan daha güzel bir ifade olabilir mi? Sevgili Hatice. Ha? Bakın ne harika. Hani ben diyorum ya, inayet Tanrısı. Gerçekten inayet. İnayet nedir? Hak etmediğini hak etmek demek. Aslında bizim hak ettiğimiz ölüm, sonsuz ölümdür. Ama biz sonsuz ölümü hak etmiş olmamıza rağmen iman aracılığıyla yeniden doğmamızı sağladı. Bu bizim bir katkımız var mı? Hayır. Biz sadece evet dedik. O kadar. Rab gereken her şeyi yaptı. Çarmıhta hayatını feda etti. Ama ölümde kalmadı. Ölümden dirilerek ne yaptı? Sonsuz yaşamın sahibi olmamızı sağladı. Ama o kadar harika bir Rab ki bize iman aracılığıyla vermiş olduğu yaşamı, iman hayatını sürdürebilmemiz için gerekli ne varsa onu da bize verdi ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bu inayet mi değil mi? Yani diyor ki, koşuyorsak bize koşu ayakkabısı veriyor, terlik değil. Eğer yüzüyorsak bize ayakkabı vermiyor, palet veriyor. Böyle bir Rab. Bakın birazcık abartıyorum ama uçmak istiyorsak uçan varlıklar değiliz ama Rab bize ayakkabı değil, kanat veriyor değerli kardeşler. Bakın bu çok önemli bir şey. Gerekli olan ne varsa bu sahip olduğumuz iman hayatını yaşayabilmek için gerekli olan her şey bize verdi. O zaman ne yapmamız lazım? Rabbin bize verdiği vaatler, o değerli vaatler neyse onlara sarılmalı ama sarılmakla kalmamalı. O vaatleri içimize sindirerek elde ettiğimiz değerleri hayatımıza sokmamız gerekiyor. O vaatlerden ne değer elde ettiysek, o değerleri hayatımıza sokanlar olmamız gerekiyor ki yola sağlıklı bir şekilde devam edebilmek için değerli kardeş. Evet, az önce de söylediğim gibi iman hayatı iman ile başlıyor değerli kardeşler. Ve iman ile de devam ediyor. Ama yine aynı iman bizi ne yapacak? Kutsal ruh aracılığıyla bizi gitmemiz gereken yere ne yapacak? Ulaştıracak hamdolsun. Demek ki Rabbimiz İsa Mesih'i tanıdıkça sözü aracılığıyla, onu tanıdıkça tanrısal gücün nasıl bir güç olduğunu, bakın evet Tanrı'nın gücü her şeye yeter diyoruz değil mi? Ama o gücün nasıl bir güç olduğunu anlayabilmek açısından değerli kardeşler, emin olun Rabbin sözüne yakın bir duruş sergilememiz lazım. Yani o gücü daha yakından, o güç nedir? Var olan kutsal ruh değil mi? Ben şimdi kutsal ruhun nasıl bir güç olduğunu nasıl anlayacağım? Onun eli altında olarak. Eğer ben kutsal ruhun yönetimi altındaysam, eğer kutsal ruh beni yönetiyorsa, değil mi? O zaman o kutsal ruhun nasıl bir kutsal ruh olduğunu, nasıl bir güç olduğunu bu söz aracılığıyla değerli kardeşler anlamış olacağım. Ama itaat ederek. Yani itaat ettikçe ancak bu mümkün hale gerekiyor. Mümkün hale geliyor pardon. Evet. Şimdi bunu neden söylüyorum? Bu neden bizde bu mümkün hale geliyor? Çünkü iman ettik değil mi? Yeniden doğduk. Yeniden doğmuş olmanın sonucu kutsal ruh yüreğimizde konut kurdu. Ve diri sözü aracılığıyla bize ne yapıyor? Hizmet ediyor. Sağlıklı bir şekilde ilerlememizi sağlıyor. Ama daha önce bu mümkün olabilir miydi iman etmeden önce? Hayır. Çünkü ne diyor? Efesler kitabına bakın. Efesler kitabı ikinci bölümde ilk birinci ayet. Efesler 2 ayet 1'den ne durumda olduğumuzu bize gösteriyor. İkinci bölüm birinci ayet iman etmeden önceki durumumuzun ne durumda olduğunu açıklayan harika sözler var. Ne diyor? Sizler diyor kimler? İman etmeyen bizler değil mi? Ne diyor?
Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz.
Bakın ölüydünüz diyor. Yani ölü ne demek? Fiziksel anlamda değil. Ruhsal kapsamda Tanrı'dan kopuk. Tanrı'dan ayrı. Değil mi? Kaybolan oğul gibi. Değil mi? Hani baba ocağını terk eden oğul. Geriye döndüğünde baba ne dedi? Oğlum ölüydü. Şimdi yaşama döndü. Ölü müydü? Ölü değildi. Ama ruhsal açıdan ölüydü. Çünkü Tanrı'dan kopuktu. Babadan kopmuştu. Değil mi? Bizler de Tanrı'dan uzak bir hayatımız vardı. Kopuk bir hayatımız vardı. Ne oldu? Sonrasında bakın 5. ayete atlar mısın? Ne diyor 5. ayet?
Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih ile birlikte yaşama kavuşturdu.
Bakın yaşama, ölü olan bizler bizi yaşama kavuşturdu. Şimdi burada harika bir gerçek var değerli kardeşler. Şimdi öldüğümüz zaman bugün bunu aslında şeyde çok güzel görüyoruz. Lazar'ın durumunda görüyoruz. Şimdi ölü olduğu zaman ne oluyor? Almanya'da elbiselerle gömüyorlar ama bizler genelde Orta Doğu kültürü İsa'nın yaşadığı dönemde de kefen bezi diye bir şey vardı. Kefene sarıyorlar değil mi? Şimdi ölü olan kefene sarılmış bir şekilde ama yaşayan bir kişinin, hayatta olan bir kişinin kefen bezlerine ihtiyacı var mı? Kefen bezlerine ihtiyacı var mı? Eski hayatı, pratik olarak da düşünelim. Eski hayatı simgeleyen unsurlara bağlı kalmamızın bir faydası var mı? 11. bölümü açar mısınız? Yuhanna 11. Yuhanna 11. 44. ayet. 11-44.
Ölü, elleri ayakları sargılarla bağlı, yüzü peşkirle sarılmış olarak dışarı çıktı.
Evet.
İsa oradakilere onu çözün, bırakın gitsin.
Bakın, nasıl çıktı ölü dışarıya? Bağlanmış değil mi? Kefen bezine sarılmış vaziyette değil mi? Çenesi bağlı, bizde de bağlarlar genelde değil mi öldüğü zaman? Şimdi bakın, Rab demedi, hadi yoluna devam et. Dedi ki, çözün bırakın gitsin. Neden? Ben pratik olaraktan şöyle düşünüyorum. Yaşama dönmüş, ölümden yaşama geçmiş olan Recep'in artık eski yaşama ait olan simgesel kefen bezlerine ihtiyacı yok. Ama bizler geçmişten de hala bazı şeyleri hayatımıza taşıyoruz. Rab diyor ki çöz, bırak gitsin. Gelin dua edelim de değerli kardeşler, Rab bütün o eski bağlardan bizi özgürlüğe kavuştursun. Tam bir özgürlüğe. Ben emin olun, yanlış anlamayın sakın. İlk karar verdiğimde, iman ettiğimde anlamını bilmeden kullanıyordum. İnşallah maşallah sözlerini. Ama anlamı nedir bilmiyordum. Tabii daha sonrasında öğrendim. İman ettikten sonra öğrendim. Bakın değerli kardeşler. İnşallah demek Tanrı isterse. Maşallah Tanrı istiyor demek. Anlatabiliyor muyum? Yani bizler değerli kardeşler eskiye bağlı ne tür unsurlar varsa bizim hayatımızda onlar kesilip atılmalı. Kolosalar mektubunda ne diyor? Bırakın diyor. Değil mi? Bırakmak. Loslasın. Bırakmamız gerekiyor. Bıraksın ki bırakman gerekiyor. Bakın değerli kardeşler, ben bunu eğer Rab'be dua edip de ya Rab bunu lütfen benden uzaklaştır, bunu benden al dediğim zaman Rab almaya çalışıyor. Bak alıyorsun. Bu yoksa almak mümkün hale gelmiyor. Bizler bıraktığımızı düşünüyoruz ama hala tutuyoruz ha. Eğer bunu pratikte bırakmamız gerekiyor değerli kardeşler. Biz bıraktığımız zaman Rab onu alıyor ve sahip olduğumuz yaşamı sağlıklı bir şekilde götürme imkanına kavuşuyoruz. Bakın ne diyor? Eksik yok. Bu hayatı sürdürmemiz için gerekli olan her şeyi bize verdi. Öyle okumadık mı? Gerekli olan ne varsa. O zaman şunu diyemeyiz bizler değerli kardeşler. Ya aslında şu ya da bu olsaydı daha farklı olurdu iman hayatım. Yok kardeşim. Rab iman eder etmez gerekli olan her şeyi verdi sana. Bütün olayın özünde senin kutsal ruhun senin hayatında işlemesine izin vereceksin. İzin verdiğin sürece, kutsal ruh senin hayatında aktif olduğu sürece, faal olduğu sürece ancak mümkün hale geliyor değerli kardeşler. Rab her şeyi tamamladı hamdolsun. Çünkü Koloseler mektubu 2. bölümde 10. ayette bakın harika bir vaat var yine burada. Yani aslında bu söz gerçekten beni çok teselli ediyor. Her yönetim diyor ve hükümranın başı olan Mesih'te bakın neye kavuştunuz diyor.
Doluluğa kavuştunuz.
Doluluk nedir ya? Bir bardak suyu düşünün. Onun üzerine başka bir şey ilave etmek mümkün mü? Hayır. Rab gerekli şekilde doldurdu. Bir şeylere ihtiyaç yok artık. Değerli kardeşler. Gerekli olan ne varsa Rab bizi onunla doldurdu hamdolsun. Demek ki imanlı ait olduğu Tanrı'ya yakışır bir hayat sürebilmesi için gereksinim olan her şeyi Mesih İsa'da sahiptir. Demek ki o zaman becerilerimizle yaptığımız iyi işlere, sahip olduğumuz diplomalara kesinlikle ve kesinlikle dayanmaksızın. Yani sahip olduğumuz diyelim üstün niteliklere dayanmaksızın tüm doluluğa kavuştuk. Kim sayesinde? Aldığım eğitimle değil, okuduğum üniversite diplomasıyla değil değerli kardeşler. Rabbin vermiş olduğu doluluktan dolayı. Ben diyorum ki bu da inayet. Bu da inayeti harika bir şekilde açıklıyor bize. O zaman şunu diyebiliriz değerli kardeşler. Bebek, yeniden doğduk diyoruz ya. Bebek tüm doluluğuyla dünyaya gelerek ruhsal doğum gerçekleşti. Ben de 1979'da gerçekleşti bu doğum değerli kardeşler. Şimdi bebek dünyaya geldi. Fiziki anlamda düşünelim. Bebek dünyaya geldikten sonraki süreci nedir? Bebeğin ilk süreci dünyaya gelmesi değil mi? Sağlıklı bir şekilde doğup dünyaya gelmesi. Bizler yeniden doğduk, dünyaya geldik. Doğru mu? Peki o bebeği bekleyen sonraki süreç nedir? Ha? Bravo. Bu kadar basit. Şimdi bebek dünyaya getirmek çok güzel, harika. Ama o bebeğin gelişmesine katkı sağlamak, o bebeğin topluma yararlı bir hale getirmek bizim elimizde. Doğru mu? Bu kadar basit sevgili kardeşler. Onun için bizler de ne yapacağız? O zaman Rabbin sözünde gelişerek, büyüyerek ancak yola devam edeceğiz değerli kardeşler. Onun için bize Rab bu gerçeği sağlıyor, bu gerçeği bize kazandırıyor. Evet, ama sonrasında da, şimdi bebek biliyorsunuz beslenmeye muhtaç bir varlık değil mi? Besleniyor, besleniyor. Bizler de besleniyoruz. Ama şimdi ben 79 yılındaki noktada değilim. Bugün bu noktadayım. Rabbin sözünden paylaşabiliyorum. Değil mi? Aynı noktada değiliz. Doğru mu? O zaman diyebiliriz. Yeniden doğmak önemli. Ama yeniden doğduğun noktada kalmamak çok daha önemli. Doğru mu? Gelişmemize katkı sağlayan Rabbin ruhuna ve söze izin vermemiz gerekiyor ki bizler olmamız gereken noktaya gelebilirim. Şimdi 1. Petrus 2.9'a bakalım. Orada da harika bir şekilde şöyle diyor.
Ama siz seçilmiş soy, kralın kahinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşırtıcı ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz.
Bakın, şimdi bu neyi gösteriyor bize? Birazcık düşünelim. Rab bizim yeniden doğmamızı sağladı değil mi? Sonsuz yaşamın sahibiyiz. Nokta. Ama Rab'deki yaşama sahip olmuş olmak bize bir sorumluluk veriyor. Doğru mu? Bebek büyüyor, büyüyor. Büyüdükten sonra bir sorumluluk alıyor değil mi? Rab bize de bir sorumluluk veriyor. Nedir bu sorumluluk? Az önce Subutay okudu. Bir daha okuyun ayeti. 1. Petrus 2.9.
Ama siz seçilmiş soy, kralın kahinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşırtıcı ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz. Müjdeden
bahsediyor. Değil mi? Bak bu çok önemli bir sorumluluk. Kurtuldum. Hamdolsun. Gerisi bana ne diyecek hakkımız yok. Demek ki kurtuldum, başkalarının kurtulması için, karanlık olan yüreklerin ışığa kavuşması için ne yapmamız lazım abi? Evet, İsa'nın kendisi ne dedi? Açın 28'i o zaman. Orada belki ilk kısmını okuyalım. Buna yanıt veriyor. Gidin dedi değil mi? Yani bu gidin demek illa da atlayıp Afrika'ya gidin, başka ülkeye gidin anlamı değil. Bulunduğunuz yerden gidin, adımınızı atın. Neredeysen orada. Bu Almanya'da olabilir, Türkiye'de olabilir değil mi? İstiyorsan tabii ki Afrika'ya da gidebilirsin. Ama illa da bir ülkeden başka bir ülkeye gitmek anlamında değil. Gidin derken 28-19 değil mi? 19 olması lazım, öyle hatırlıyorum. Öyle mi?
Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerin olarak yetiştirin.
Bakın, evet. Gidin, bütün ulusları öğrencim olarak yetiştirin. Bu nasıl olacak? Müjdeyi götürmekle mümkün bu. Bakın onun için İsa Mesih harika bir şekilde Markos'ta da bunu harika bir şekilde söyledi 16. bölümde 15. ayette dedi ki müjdeyi bütün yaratılışa duyurun dedi. Bu müthiş bir olay ya. Sorumluluğumuz ne? İyi haberi, kurtuluş haberini başkalarına götürmektir. Benim sorumluluğum bu. Bakın değerli kardeşler benim aslında bu yeryüzünde sorarsanız abi ya da Recep kardeş, senin bu yeryüzündeki sorumluluğun ne? Benim sorumluluğum neyse senin de sorumluluğun o. Nedir o? Diyor ki, Rab İsa Mesih bizi kendisinde barıştırdı. Değil mi? Mesih'te barıştırdı. Barıştırma görevini meleklere vermedi. Bize verdi diyor. Demek ki biz gitmek zorundayız. İyi haberi başkalarına götürmek zorundayız ki onların da kurtuluşu gerçekleşebilsin. Onun için değerli kardeşler, karanlıkta şaşırtısı ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiğiniz sözü bizim hayatımızın merkezine otursun lütfen. Bu yeryüzünde kurtuldum deyip yan gelip yatmak için kurtulmadık biz. Başkalarına iyi haberi götürmek için kurtulduk değerli kardeşler. Demek ki o zaman şöyle diyebiliriz. Kurtulmamış canlara onu duyurmak ve onda yaşamanın sonucu kazanmış olduğumuz değerleri, kazanımları aramızda paylaşmak çok önemli. Bakın burada ben fırsat veriyorum size değil mi? Sen bir şey paylaştın, çok güzel teşvik olduk. Sen bir şey paylaştın, öbürü bir şey paylaştı. Onun için fırsat veriyorum ki sizin anlatımlarınızla birbirimizi teşvik edelim. Buna ihtiyacımız var değil mi? Sizin elde ettiğiniz değerler benim için de bir değer. Ben o değeri hayatımda kullanabilirim. Doğru mu? Senin o, ben o ilahiyi okuduğum zaman o gelecek benim aklıma. Anlatabiliyor muyum? Yani bu çok çok önemli değerli kardeşler. Evet, Rabbin sözünü okumak önemli. Ama okuduklarımızı içimize sindirmek önemli. Ama içimize sindirirken elde ettiğimiz değerler var ya, o değerleri aramıza paylaşmak da çok önemli. O değerler neyse, o değerleri paylaşmak zorundayız sevgili kardeşler. Evet, demek ki şöyle diyebiliriz, yavaş yavaş noktalayacağım. Yine her zaman planladığım gibi olmuyor maalesef. Ama önümüzdeki hafta devam ederiz. Evet, kutsal ruhun gücü gereksinim. Değil mi? O gücün desteğine ihtiyacımız var. Ama bir taraftan da Tanrı'nın sözünün hayatımızda işlemesine ihtiyaç var. Bakın madalyonun iki yüzü gibi düşünün. Madalyonun bir yüzü kutsal ruh, öbür yüzü de Tanrı sözü. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. İkisi de hayatımızda işler durumda olması gerekiyor değerli kardeşler. Onun için elimizde bu var olan Tanrı'nın sözü, değerini ben size burada ne kadar anlatsam mümkün değil değerli kardeşler. Gerçekten söylüyorum. Yani baktığım zaman 2. Timoteos mektubuna 3. bölüm 16. ayete bu sözün ne kadar hayatımızda gerekli olduğunu açıklayan bir ayet. Belki bunu söyleyebiliriz ve bununla da noktalayabiliriz değerli kardeşler. Lütfen açabilir misiniz? Bu ayet üzerinde zaman zaman çok durdum. Önemsediğim için çok durdum. Başka başka şeylere sarılmanın gerekli olmadığı ama bir şeye en çok ihtiyaç duyduğumuzun gerçeğini öne koyan bir ayettir bu. 3.16 ne diyor? 2. Timoteos 3.16.
Kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır.
Bakın, harika değil mi sıralamaya baktığımız zaman? Ne yapıyor? Önce öğretmek sözü var. Değil mi? Şimdi nasıl öğretiyor? Nasıl öğreniyoruz? Rabbin sözünü okuyarak değil mi? Demek ki önce Rabbin sözünü okuyorum. Ve Rabbin sözünden öğreniyorum. Rabbin sözünden öğrenirken değerli kardeşler, orada bana diyor ki sen Recep böyle yapman lazım ya da şöyle yapman lazım. Yani hayatımı sağlıklı bir şekilde götürebilmek için ilkelerin neler olduğunu ben sözü okuyaraktan öğreniyorum. Değil mi? Sözü okuduğum zaman değerli kardeşler, söz ne yapıyor? İkinci faktöre bakın. Öğretmekten sonra gelen söze bakın. Ne var ikincisi?
Azarlamak.
Azarlamak var. Şimdi ben söze baktığım zaman söz bana iki şey yapıyor. Diyor ki evet Recep doğru yoldasın. Devam et. Ya da hayır doğru yolda değilsin. Çabuk geriye dön diyor. Azarlıyor. Doğru mu? Şimdi bakın kaybolu oğlu harika bir örnektir buna. Doğru mu? Şimdi ben her zaman diyorum bakın Rabbin çocuğu günaha düşer. Ama günah içerisinde hiçbir şey yokmuş gibi devam edemez. Neden? Kutsal ruh buna izin vermez. Rahatsız eder. Recep yanlış yapıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Azarlar. Şimdi iki şık var. Ya kaybolan oğul gibi aklım başıma gelip geri dönmek ya da domuz ağlında kalmaya devam etmek. Ama değerli kardeşler bakın, o oğlun yeniden doğduğunu gösteren en büyük faktör baba ocağına geri dönmesidir. Eğer onun yeniden doğmuş olmamış olsaydı, düşünün ki domuz karakter, değil mi? İman ettik, kuzu karakterine dönüştük. Şimdi domuzla kuzu aynı, aynı mı? Domuzu süsle püsle, kırmızı kurdele tak, yıka pakla, fısfısları sık, kokuları sık. Bıraktığın zaman nereye gidiyor? Çamura gidiyor. Çamurda tepeleniyor. Domuzun karakteri bu. Ama Rab bizi değiştirdi, kuzu yaptı. Kuzu bulanık sudan su bile içmiyor. Kirli sudan su bile içmiyor değerli kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. O zaman iki şık var. Ya kaybolan oğul gibi geriye dönüyoruz ya da hiçbir şey yokmuş gibi günah içerisinde yaşamaya devam ediyoruz değerli kardeşler. Şimdi biz geriye döndüğümüzde yani Rab bizi ne yapıyor? Bakın öğretti ilkeleri. Sonra doğru ya da yanlış olduğunu söylüyor, bizi azarlıyor. Bizler eğer o azarı kabul ettiğimiz zaman üçüncüsü ne? Yola getiriyor. Bakın korrigiyorum diyoruz ya, düzeltiyor seni, gel diyor. Olman gereken noktaya seni getiriyor. Öğretiyor, azarlıyor. Azarı sen üzerine alıp harekete geçirdiğinde o zaman ne oluyor? Yola gelmiş oluyorsun. Peki yola geldiğinde bunun sonucu ne? Öğretti, azarladı, yola getirdi. Sonuç? Lütfen bir daha okur musun? Ben sizden cevabını bekliyorum bunu.
Kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir. Ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır.
Son?
Eğitmek.
Eğitmek. Eşittir. Eğitilmiş oluyorsun ya. Çocuklar öğrendin ne doğru ne yanlış. Değil mi? Ve yanlışını gördün, geriye döndün. Seni düzeltti mi? Seni azarladı. Olman gereken noktaya geldin mi? O zaman eğitilmiş oldun. Değil mi? Rab seni öğreterek, azarlayarak, değil mi? Yola getirmek suretiyle seni eğitmiş oluyor değerli kardeşler. İşte onun için Kutsal Ruh'a ne kadar ihtiyaç varsa elimizdeki söze de kesinlikle ve kesinlikle ihtiyacımız var değerli kardeşler. Biz bunu yapmadığımız zaman ne oluyor? İşte son ayet şu. Yapmadığımız zaman ne oluyor değerli kardeşler? Bakın, lütfen Yakup mektubunu açın. İlk bölümü, birinci bölüm, ikinci ayet. Biz eğer söylenene uymadığımız zaman, kafamızdaki doğrulara göre hareket ettiğimiz zaman ne oluyor abicim? Yakup 1:22.
Tanrı sözünü yalnız duymakla kalmayın, sözün uygulayıcıları da olun. Yoksa kendinizi aldatmış oluyorsunuz.
Bu kadar basit. Rabbin sözünü biliyor olabilirsin. Ama o sözü uygulamaya sokmuyorsan Tanrı'yı değil kendini aldatmış oluyorsun. Ali sana bir soru. Tıraş olurken neyi kullanıyorsun? Ama tamam, onu yaparken ama neyin önündesin? Bravo. Aynasız tıraş olabilir misin? Bitti. Sen sevgili Selim'e. Sen şimdi aramızda en genç olaraktan sana sorayım. Hani gerçi erkekler de alıyor ama yanlış anlaşılan. Cımbızla kaşlarımızı alıyoruz ya. Kaşlarımızı düzeltiyoruz bazen. Ben de yapıyorum bazen. Çıkıyor buralarda, orada da alıyorum mesela. Değil mi? Ya da makyajımızı tazelemek. Değil mi? Makyaj tazeliyoruz birazcık topluma girerken. Doğru mu? Makyaj yapıyorsun. Neyin önündesin makyaj yaparken? Aynanın önünde. Şimdi sabah kalkıyorsun. Aynaya bakıyorsun. Ayna diyor ki Recep gözünde çapak var. Değil mi? Saçların dağınık. Saçlarını tara. Yüzünü yıka. Değil mi? Saçlarını tara. Kendine çeki düzen var. Niye? Ayna sana söylüyor. Sen söyleneni yapmasan suç aynada mı? Rabbin sözü gerekli olan şeyi bize söylüyor. Yapmıyorsan sorumluluk senin. Bu kadar açık, bu kadar net. İşte onun için Tanrı sözünü yalnız duymakla kalmayın. Sözün uygulayıcıları da olun. Yoksa kendinizi aldatmış olursunuz. Unutmayın. Rab ne diyor 15. bölümde Yuhanna 15'te? 5'te, 15, 5'te. Bende kalan, benim de kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bakın, Rab bizde mi? Evet. Nereden biliyoruz? Ruhu aracılığıyla. Doğru mu? Peki ben Rab'de miyim? Bunun göstergesi ne sevgili kardeşler? Ben Rab'de olup olmadığımı gösteren nedir? Evet. İtaat, itaat. Benim, onun bende olduğu kesin ama benim olduğu olmamın ön koşulu itaattır değerli kardeşler. İtaat ettikçe onda olma imkanına kavuşuyorum. Bu kadar basit. Eğer meyve vermek istiyorsan, hem de bol bol meyve vermek istiyorsan, ona itaat. Yani söze itaat ederek adımlarımızı atmak zorundayız. Amin.